Merhaba Process Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir'le beraber ikinci programda sizlerleyiz. Yasin merhaba.
Merhabalar Fırat.
Nasılsın diyeceğim ama bu kimin de gözü kaldıysa ilk programdan beri bu Yasin kardeşimizin bu hastalığından dolayı kimin gözü kaldıysa bir adım öne çıksın diyorum artık yani.
Bence de yani artık şu noktaya gelmiştik. Sen iyileşemiyorsun yani artık Yasin. Biz bu işi bırakalım galiba falan gibi konuşmalar geçti aramızda.
Gerçekten bir nazar boncuğu mu atlayalım artık bir şey alıp logomuza yapıştırmalıyız yani. Hissiyatım o seviyede. İlk programı yaptığımızdan beri bir türlü toparlanamadın. Öyle olunca yaklaşık bir 9-10 günlük bir ara vermek zorunda kaldık ama şu anda en azından sesin iyi geliyor.
Düzeydedir umarım.
Evet. Şimdi geçtiğimiz 10 günde neler oldu? Philadelphia 4 maç yaptı. 4'te 3 galibiyetteyiz. Genel fikstürde zaten avantajlı olduğumuzdan ilk programda bahsetmiştik. Bu programda biraz maç maç değil, genel yaptığımız 4 maç üzerinden ve artık playoff'ta şu tarih itibariyle artık Batı biraz karışık orada durumlar ama Doğu'da biraz da şekillendi. Yani ilk iki koptu, ilk ikide de Toronto koptu hatta. Geri kalan 3-6 arası yani Cleveland, Washington, Indiana, Philadelphia çok yakın sıralanıyorlar. Bir de son iki çok hafif koptu gibi Milwaukee ve Miami. Zaten 8'den sonra da Detroit'ten itibaren orada artık playoff yarışından tamamen dışında kaldı takımlar. Burada da Philadelphia üzerinde başlayalım diyeceğim. İlk programda Brooklyn Indiana maçları ile ilgili konuşmuştuk. Philadelphia'nın genel fikstürü kolay. İki Brooklyn, bir New York, bir Indiana oynadık. Nets maçlarını ve Knicks maçını galibiyetle geçtik. Indiana maçı biraz hedef maçıydı, kaybettik. Maç sonu iyi oynayamadık. Bir genel bir değerlendirme ile başlayalım seninle Yasin.
Şöyle aslında sezon başından beri bu takımın en büyük hastalığı ilk üç çeyreği çok iyi oynayıp son çeyrekte biraz performansını kaybetmesiydi. Bu haftaki maçlarda biraz tersi de oldu açıkçası. Hani Indiana maçını saymazsak Knicks maçı olsun, Nets maçları olsun böyle ilk başta maça böyle biraz kötü başlayıp sonradan açıldığımız maçlar oldular. Özellikle Knicks maçı bu şekilde öne çıktı. Yani bizim açımızdan geçen hafta daha böyle olumsuz bir tablo konuşuyormuş gibi. Acaba Embiid'i dinlendirsek mi? Muhabbetlerini yaptığımız bir haftadan tekrardan toparlandığımız bir hafta oldu bu hafta. Ve 3 galibiyetle kapattık haftayı.
Embiid tamamında oynadı.
Tamamında da oynadı. Zaten bu haftanın hani başka bir özelliği de kendisinin doğum günüydü. Embiid
Evet.
24 yaşına da girdi. Bizim için önemli bir tarafı da buydu. Onun haricinde TJ McConnell'da birazcık toparlanma emarelerini görmeye başladık. O biraz kötü gidiyordu açıkçası. Covington nispeten toparlandı ve hem savunmada hem üçlük performansında biraz daha iyi oynamaya
Covington
başladı.
net toparlandı. Maç sonlarında çok iyi oynuyor.
Evet. Ya özellikle mesela ilk Nets maçı
Hı.
oynadığımız böyle 8 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı bir maç oldu. Hani skorun dağıldığı, takımda herkesin taşın elinin altına soktuğu bir maç oldu. Dediğim gibi hani Embiid dinlensin mi tartışmalarını yaparken biz tekrardan Embiid de böyle bildiğimiz Embiid'e doğru bir evrildi. Son düzlüğe girerken hatta o da işte ona neden performansında son dönemlerde böyle bir düşüş olmuştu gibi hani sen yorulmuş muydun gibi sorular soruldu. O da yok hani sezon içerisinde böyle şeyler böyle dönemler yaşanabiliyor. Ben ekstra bir yorgun değildim. Tekrardan toparlandığım için mutluyum gibi açıklamalar yaptı o da.
Ya temelde bakarsak zaten Embiid geçen sene kaç maç oynadı? Ondan önceki 2 sene zaten yok. Yani 1.82 maçlık periyodu al. Şimdi bir de playofflar geliyor yani 82 değil de atıyorum 85-90'lara kadar çıkacak. O tempoyu oynayabilmesi mükemmel. Yani kendisi de zaten beklemediğini sezon içinde birkaç açıklamasında belirtmişti. Kimse beklemiyordu.
Aynen ben de beklemiyordum yani o bile beklemiyordu yani ben 45-50 maç oynarım herhalde bu sene sezonu kapatırım şeklinde konuşuyordu ama hepimiz için güzel bir sürpriz oldu bu. Yalnız Miles Turner'ın Pacers maçında yani biraz çarçur ettiği gibi
çok ezdi.
olmadı. Çok ezdi Miles.
Çok ezdi yani.
Miles Turner
ya bu,
yani
bu, şöyle söyleyeyim. Embiid iyi bir savunmacı. Yani kafasını verdiğinde gerçekten çok iyi bir savunmacı. Yani maç için yine savruklukları çok oluyor. Orada yıprandı oluyor ama Indiana maçını yani açık konuşalım kaybetmemizin yani diyorsun ki işte karşı rakipten kimlerden şu sayıları yerim falan az çok öngörüyorsun ama Embiid Miles Turner eşleşmesinde orada çok beklemediğimiz şekilde ezildik açıkçası.
Aynen yani Miles Turner Embiid'e karşı fiziksel olarak da ayakta kalabildi. Covington o maçta savunma anlamında ne kadar iyiyse Embiid de aslında bir o kadar kötüydü bizim anlamımızda. Ve yine Pacers maçındaki hastalıklardan bir tanesi yine devam etti. Top kayıplarından ben şöyle bir not almışım. Pacers top kayıpları sonrasında Sixers'ın 29 sayı bulmuş bunun üzerinden. Yani yine böyle aşırı top kayıpları gelince kaybetmek kaçınılmaz oldu o maçı da.
Şimdi iyi bir konuya parmak bastın. Philadelphia'nın kazandığı kaybettiği maçlara genel olarak bak. Top kayıpları çok büyük kriter. Çünkü savunmada hücumda belli bir seviyedeyiz. Ligin genelde hem savunmada hem hücumda 13. 11. takımı falanız. Rebound'da keza hiç fena değiliz. Çünkü temelde düşün bir numaramız bizim triple double çok rahat yapabiliyor. Ben Simmons'la oynuyoruz yani. Ondan dolayı bir rebound problemimiz yok. Fakat çok güzel bir noktaya temas ettin. Top kayıpları büyük o sorun. Ben Simmons çok top kaybıyla oynuyor. Embiid'in zaten şu kısa kariyerinde bir numara sorunlardan biri bu. Yani biraz kafa yapısıyla da alakalı o. Yani genel bir egosu var ve maç içinde bu egodan dolayı da biraz top kayıplarına da yansıyor. Oradan da gol yiyoruz. Bununla beraber zaten top kayıpları böyle 20'li rakamlara ulaştığında bizim maç kazanmamız çok zor oluyor.
Ya olgunlaşmamış bir takım olmanın bir rolü var. Yeni kurulmuş bir takım olmanın bir rolü var. Bunda her parça neticede yeni yeni bir araya geldi. Bu kadroda uzun süredir isimleri yazmasına rağmen işte Ben Simmons geçen sene yoktu. Embiid senelerce yoktu. Yani bu çocuklar aslında yeni yeni belki de basketbol oynamayı öğreniyorlar. Ki Embiid'in zaten basketbola çok geç başladığını da biliyoruz.
Evet.
Simmons konusuna da değindin. Bence Simmons'ı zorlayan bir oyuncu da Knicks maçında Moody'ye oldu. Ben Moody'yi de açıkçası Simmons'a karşı o kadar etkili beklemiyordum. Fiziksel olarak hani savunmada Simmons'ı aksattı yani biraz onu da söyleyeyim. Moody'ye yani böyle yanından çok rahat geçip adımını alıp geçip gidebildi yani Simmons'ın. Bu da hani ben böyle Simmons'la ilgili böyle detay analiz eder kendi kafamda bazen yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Hani Simmons'ın savunamayacağı oyuncu tipi nedir acaba diye düşündüğüm zaman Moody'ye tipi demek ki atletik uzun kısalar Simmons'ı gayet zorlayabilecek oyuncular. Buna da dikkat etmek lazım. Onun haricinde tabii ki Simmons çok güzel bir hafta geçirdi. Bunu bir tarafa bırakırsak.
Çok iyi evet gerçekten.
8. triple double'ını yaptı.
Ya biraz şey olayı kapandı gibi. Yılın rookiesi. Gerçi Utah Jazz'ın şeyi devam ediyor ama.
Yok hala da aslında tartışılıyor. Donovan Mitchell çünkü hani skorer anlamında evet. Daha iyi bir sezon geçiriyor. Deneyebilir açıkçası. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani
zaten ama Ben Simmons'ın da 2 gün mü 3 gün önce bir açıklaması vardı. Yani evet. Donovan için benden daha iyi bir skorer ama işte rebound'da, asiste çok daha iyiyim ve yani doğru da diyor. Yani all around açısından bakarsak çok fark var yani.
Tabii ki. Tabii ki.
Bir de ben bilmiyorum ne düşünüyorsun ama iki oyuncunun tabanına bak. Ben Simmons çok ağır basıyor.
Ya açıkçası Donovan Mitchell hep o gardlar içerisinde, geçen sene draft edilen gardlar içerisinde özel bir yere konan oyuncuydu ama tabii ki hepimizin beklentisini aştı. Ya şöyle söyleyeyim, benim hani Donovan Mitchell'la ilgili kıstasım şu. Donovan Mitchell bu sene yılın çaylağı seçilirse geçen sene Malcolm Brogdon'un seçilmesi kadar üzülmem, öyle söyleyeyim.
Yok kesinlikle. O konuda ben de senden fikrim. Yani çok sırıtmaz. Doğru diyorsun. Fakat yine de ben Simmons'ın seçileceğini düşünüyorum. Yani sonlarda böyle enteresan şeyler olmazsa ki zannetmiyorum. Onu seçileceğini düşünüyorum. Tavan konusunda da Ben Simmons'ın tavanının yani LeBron olmasa bile böyle onun bir tık altı olur. Yani çünkü LeBron artık öyle bir seviyeye geldi ki geçen gün doğum günü kutladı. Ama enteresan işler yapmaya devam ediyor. Cleveland'da da zaten konuşacağız bir yüzeysel de olsa. Tek başına sürüklüyor. Ben Simmons belki hani Çünkü bir yerden sonra artık mental gelişime bakıyor. Yani fiziksel olarak, oyun olarak bir yerleri getiriyorsunuz ama mental gelişimi devam ettirmeniz lazım. Özellikle yani 30 yaş üstünde o gelişimi sağlarsa evet yani Libro'nun belki bir tık altı olabilir. Ki bu da yine de çok büyük bir seviye oluyor.
Ya, tabii ki zaten bir süper yıldızı belli seviyeye ulaştıktan sonra orada tutan aslında en önemli şey kişiliği, karakteri.
Evet.
En önemli şey yani pes etmemesi, özel hayatına dikkat etmesi, çalışmasına ara vermemesi. Hep mesela futbolda da Cristiano Ronaldo ile ilgili mesela böyle bir övgü hep yapılır.
Ya biraz
Yani
robotlaşma yani.
bir anlamda evet.
Biraz ona geliyor konu. Ki hatırlayalım, LeBron'un Miami ile ilk finallerinde süpürülmesinde o LeBron oyunu çok kötüydü yani. Oradan mental olarak işte gelişip en son 3-1'den döndürmesine geldi konu yani. Neyse konu şimdi LeBron'a kaydı. Ben geri hemen toparlayayım sana. Fena değil. Evet yani kazanmamız gereken maçları öncelikle kazandık.
Evet.
Indiana'da aslında hedef maçlardan biriydi. Maç
Ya.
sonunu getirdik. Maç da ortadaydı ama Embiid 8 top kaybı, Šarić 5 top kaybı. Yani bahsettiğimiz konulara yeniden dönüyorum. 21 top kaybı, oradan maçı çevirmek artık kolay olmadı.
Ya evet aslında en temelde kazanmayı beklediğimiz kağıt üstünde hem artı hanesine yazacağımız maçları kazandık o anlamda.
Yani
Pacers tabii
vaziyet
bütün
kötü değil. Enseyi
kötü değil.
karartmayalım tabii ki.
Evet. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Yani ortalama bir halde şu anda takım aslında
Ortalama bir
genel
halde,
olarak.
doğru diyorsun. Şöyle bir istatistik not aldım. Philadelphia şu anda NBA'de en kolay fikstüre sahip olan takım. Zaten belli bir süredir de öyle. Hala o fikstürü şu anda oynamaya devam ediyor. Philadelphia'nın kalan schedule'ında, takviminde rakiplerinin galibiyet ortalaması %37. Rakiplerimize bak. Philadelphia %37 iken bize en yakın Cleveland'ın %48, yani neredeyse %50 galibiyet yüzdesine sahip rakiplerle oynayacak. Onun bir üstü Wizards pardon %49, %48 de Cleveland, %49 Wizards ve en kötü takvimi olan Pacers %56. Yani Pacers'ın takvimi biraz kötü. Pacers buraya da iyi getirdi ama artık pilleri bitsin istiyorum gerçekten. Takım kadrosunun yani tavanının üstüne de iyicene çıktılar. Kadroya bakıyorsun elde hiçbir şey yok ama gerçekten saygı göstermek lazım. Mükemmel getirdiler. Bizim de en çok maçı olan Clippers'le beraber NBA'de en çok maçı olan takımlardan biriyiz. 14 maçımız kaldı.
Evet, ben de buna benzer bir rakamlar gördüm. Hatta işte bu saydığın işte Indiana, Cleveland, Washington, Philadelphia, Milwaukee, Miami arasında bu altı takım arasında back to back'i en çok oynayacak Washington'la biziz 3 maçla geri kalan maçlarda. Bahsettiğin gibi benim gördüğüm rakamlarda da şöyle bir şey vardı işte kalan maçları %50 galibiyet yüzdesinden fazla olan takım sayısına göre sıralamışlar. Mesela Philadelphia'nın 4 maçı kalmış. %50 galibiyet yüzdesinden yüksek orana sahip takımlarla oynayacağı 4 maçı var. Bu rakam Indiana'da senin bahsettiğin gibi çok daha fazla. 9 bu rakam mesela.
Bak Philadelphia'nın hemen o takımları sayalım. Milwaukee ile oynayacak. Cleveland'da oynayacak. Sondan gidiyorum. Cleveland'da oynayacak. Denver'la oynayacak. Minnesota ile oynayacak.
Evet, son maçımız sıralama maçı bile olabilir. Milwaukee maçı çok önemli bir kritik maça dönüşebilir ileriki maçlara göre.
Ve bu dört maç da evimizde.
Evet, kalan yani 14 maçın 9'u zaten evde.
9'u evde. En ağır, bahsettiğin en ağır dört maç da yine evde. İyi bir fikstür var. Bunu değerlendirmemiz lazım. İki tane Charlotte oynayacağız şimdi. Orada yine insan Kemba Walker'dan korkuyor. Yani bu geceki maçta Nicholas Batum oynamayacak muhtemelen. Onu da
Walker
haber vereyim.
bir tanesini rahat çıkıp alabilir tabii ki.
İşte yani böyle bir defa hatırlıyorsun bu geçen ayki maçların birinde periyot son periyodu tek başına götürmüştü. Neredeyse maçı alıyordu. Öyle sapıtabiliyor bazen. O tehlikeli. Onun dışında Orlando maçları var cepte olarak görebileceğimiz. New York maçı var. Atlanta var iki tane. Bir tane yine Nets maçımız var. Detroit'in şu anda şansı kalmadı. O var. Gerçekten çok iyi fikstür.
Charlotte'tan sonra hemen Memphis maçı var yenildiğimiz. Ama onlar da 19 maç sonra galibiyet aldılar tabii son zamanlarda.
Evet. Memphis maçı da içeride. Bu önümüzdeki iki maçı yine içeride oynuyoruz. Bir Florida'ya gidecek. Orlando deplasmanı var. Sonra yine içerideyiz.
Üç maç üst üste içerideyiz.
Aynen aynen. Ve şu anda 3'te Cleveland var. Onunla aramızda 1.5 galibiyet fark var. Arada Washington, Indiana var. Yani 3 ile 6 arası çok makas daraldı. Orada önceki programda bahsettiğim gibi sağ avantajının çok önemli olduğunu düşünüyorum Philadelphia için. Çünkü takım çok genç. Kendi sahamızda oynadığımız oyunla deplasmanda oynadığımız oyun arasındaki çıtada çok fark var. Çok fazla etkileniyoruz deplasmanda. Orada baskı yerse playoff baskısında ya takımın şu anda en tecrübeli mi diyeyim yani oyun anlamında en tecrübeli işte JJ Redick olarak görebilirsin. Ondan sonra da başka yok.
Yani, şüphesiz. Ondan sonraki tecrübeli Ersan. Yani
işte Ersan, Ersan'ın aldığı dakika 20 dakika civarı. 20-25 dakika civarları muhtemelen geçmeyecektir. Sakatlık bir şey olmazsa. Hani Embiid falan hiç kimse buraları oynamadı. Zaten playoff tecrübemiz adam gibi yok. Hani JJ Redick'le de JJ Redick'le de şutta yani öyle playoff'ta tek başına maçı alacak o tipte de bir oyuncu değil yani oyun karakteri anlamında. Ondan dolayı ben dediğim gibi yani 3 ya da 4 olmak çok kritik bence. Çok önemli. Orada bir pay kapmamız. Bir de ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Cleveland'la eşleşmeyelim ya.
Ya açıkçası ben seyirci olarak Cleveland'la eşleşmeyi dilerim tabii ama LeBron'la eşleşmek her zaman yani o seriyi kaybettiğinizin belki.
Ama bu şeye geliyor. Şimdi örnek verin hani takım çok önemli değil ama Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde tur atladığında kim çeksin istersiniz? İşte herkes diyor ki ya Barcelona çıksın, Real Madrid çıksın en azından gelirler İstanbul'da oynar reklam olur falan. Ya doğru diyorsun reklam olur da hani sonra beş yiyorsun. Yani yok muhtemelen LeBron da sapıtabilir iyicene şeyde. Yani orada da 4-0 elensin istemem takım. Yani hani burada bir taraftar sempatizanlığıyla bakmıyorum. Takımın olabildiğince çok maç yapıp tecrübe kazanması anlamını düşünüyorum ben.
Ya açıkçası 4-0 kaybedebilir ki ben yüksek ihtimal görüyorum. Açıkçası Washington'la oynarsa bile bu ihtimal bence var.
Bak ben öyle görmüyorum. Washington benim beklediğimden çok daha dinç çıktı bir defa. Kabul etmem lazım. Yani Bradley Beal haftayı çok iyi geçirdi. Ben hatırla onlarla ilgili hep şey diyordum. Yani psikolojik olarak sinen bir takım. Yani en azından John Wall çıkıp oyun kilitlendiğinde o karakteri ortaya koyabiliyordu ama şu an John Wall da yok.
Ya
ama
orada
beni
arıza,
şaşırttılar.
Arıza karakter olarak Kelly Oubre var işte. Onun haricinde diğer çocuklar efendi çocuklar. Yani çok öyle hani Gorta evet biraz enteresan bir karakter ama.
Ama Gorta'dan da şey beklemezsin ki yani çıksın maçın sonunda ağırlığını koysun ardından iki tane izolasyon oynasın da maçı alsın. Aynen. Öyle bir şey de beklemiyorsun.
O da oyun karakteri gereği öyle yapamıyor zaten.
Aynen öyle. Hani ben yine Washington'ı daha şey görüyorum. Hani eşleşilebilecek bir takım olarak görüyorum ama tabii burada gönüller Indiana istiyor gibi ya.
Ya açıkçası Boston'daki sakatları düşününce Boston'da iyi bir seçenek olabilirmiş gibi.
Yani. Yok. Boston'ın ölüsü bile şu anda ben iyi görüyorum. Çünkü takım uyumu diyeyim çok daha iyi durumdalar.
Ya tabii ki.
Alorford falan yine iyi çünkü çok tecrübeli.
Playoff'ta tabii koçluk da bir anlamda öne çıkacağı için takımlar açısından oyuncular öne çıkacağı zaman aynı zamanda koçluk da öne çıkacak. Aynen. Orada tabii Brad Stevens'ın özellikleri ön plana çıkacaktır.
Yani Brad Stevens'ın Brad Brown da bizim biraz şey ne derler o da toy kalıyor.
Yok yani. O zaten hani işin teknik boyutunda her zaman eleştirilen bir antrenör oldu. Haylan'da biz mesela işte Joel Embiid'li Trevor Booker'lı rotasyona anlam verebiliyor muyduk? Veremiyorduk. O ama oynatıyordu. Yine bazı saçma rotasyonlar Haylan'da görebiliyoruz. Yani ki ama başka bir açıdan bakarsan bu sene hani moda sonrası sayılarda fena da performans göstermiyoruz. Yani bizim tabii ki hani o anlamda ligin en kaliteli teknik ekiplerinden birine sahip olmadığımız açık. Yani Brett Brown'u özel kılan başka özellikler var. Daha önce seninle bunları hep konuşmuştuk. Yani playoff'ta dediğim gibi ben açıkçası hani çok takıma takılmıyorum. Bizim için bu bir gelişme evresi, o arenaya çıkma evresi olarak gördüğüm için, playoff sahnesine giriş olarak gördüğüm için hani orada kazanabileceğimiz tecrübeleri kazanalım. O atmosferi tadalım. İşte Ben Simmons'ın acaba eksikleri playoff'ta ne kadar yüzüne çarpılacak? Embiid'in eksikleri ne kadar gün yüzüne çıkacak? Bunlara odaklanalım. Bunları gidermeye. Yani yaza bir reçete çıkartalım aşamasındayım. Yoksa hani çok böyle serileri geçeceğiz gibi böyle büyük başka emellerim yok açıkçası.
Ya öyle bir beklenti de olmaması lazım. Zaten yani takıma da haksızlık olur. Yani bu takım da aslında 2 yıl önce 10-20 galibiyetler alıyordu. Yani oradan geldik buralara. Ama hani ben dediğim gibi yani bir tur atlamak bence çok büyük tecrübe. Yani o nedenle de o sağ avantajını ben çok önemli görüyorum. 4-2 olsun,
Yok.
4-3 olsun hiç problem değil. Yani ilk turu atlamamız takımın, yani benim amacım şu. Olabildiğince fazla tecrübe kazanabilmek. Bunu da
Tabii.
nasıl sağlarsın? Daha çok maç oynayarak. Playoff'ta da daha çok maç oynamak için turu geçmen lazım. Bu kadar basit. Bu takım
Evet.
deplasmanda iyi oynayabiliyor mu? Hayır. Kendi evinde nasıl oynuyor? Mükemmel. Gerçekten geceli gündüz kadar fark var. Ondan dolayı sağ avantajını ben çok önemli görüyorum.
Biz bir Sixers'lar olarak yani hala da loteriye önem verdiğimiz için dolayısıyla playoff'a girdikten sonra da loteride sabit bir sıran olacak. Yani
Aynen öyle.
kuraya girmeyeceksin sonra. Dolayısıyla hani 8. girmenin bir manası yok. Girebildiğimiz kadar yukarıdan girmemiz bizim avantajımız olacak.
Ve fikstür çok yardımcı oluyor
Kazanabildiğimiz
sana
kadar
yani.
bu dakikadan sonra kazanabildiğimiz kadar maç kazanmamız lazım. Evet, kolay fikstürün avantajını da kullanmamız lazım. Hatta bugün Brett Brown oyuncularla bir toplantı yapmış. Şar için açıklamalarını ben okudum.
Evet, ben de okudum. Playoff'a
Artık
konsantre
siz
olun, değil mi?
evet biraz playoff'a konsantre olun. Playoff kafasına girin. Oyununuzu buna göre, kendinizi buna göre hazırlayın şeklinde bazı açıklamalar olmuş. Yani bu da sevindirici açıkçası.
Şöyle söyleyeyim, Brad Brown da öğrenecek. Yani nasıl diyoruz, takım tecrübe kazanacak. Brad Brown da kendi tecrübesi açısından önemli. Şimdi
Zaten ben en çok onun adına seviniyorum açıkçası bir de yani. O da artık biraz da o da istatistik yapsın yani. O da kalsın birazcık.
haklısın, evet. Şu geçtiğimiz 3-4 yılda. Şimdi şöyle ilerleyelim. Senin için uygunsa Indiana, Cleveland, Washington sırasıyla rakiplerimizin kalan maçlarına şöyle hızlıca bir bakalım. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiler? Biraz onların form durumlarına yüzeysel de olsa bir değinelim. Çünkü dediğim gibi yani playoff'un artık eşiğine geldik. Ne olacağı buralarda belli olacak. Ondan dolayı rakiplerin de ne durumda olduğunu bir görmemiz lazım. Indiana ile başlamak istiyorum. Indiana geçen haftayı 2-2 geçti dediğim. Yani Boston maçından alırsak Boston'la bizi yendiler. Ardından Toronto, Washington yenilgileri var. Burada değinmek istediğim maç Washington maçı. Çünkü tam onlar için de hedef maçtı. Kaybettiler. Bilmiyorum izleme imkanı oldu mu ama yine maç sonu şey başa baş geldi ama Washington aldı orada. Dediğim gibi yani Bradley Beal ve işte yan elemanlar John Wall yokken iyi performans veriyorlar gerçekten.
Yok zaten şu an hatta bazı böyle hani şaka yollu ya da ciddi yollu da olsa John Wall'un varlığını tartışan yazılar yazılmaya başlandı. Acaba John Wall fazlalık mıydı bu takıma gibi. Sonra tabii karşı yazılar geliyor. İşte John Wall bu takım için halen daha çok önemli. Onun etkisiyle bu takım çok daha iyi olacak gibi yazılar da gördük. Burada tabii yani Cleveland'ın bugün de öğrendiğimiz kadarıyla antrenörü
Tyronn Lue, değil mi?
evet
Sağlık
Tyronn
problemleri.
bir sağlık problemleri sebebiyle bir görevinin başında olamayacak. Yardımcı koç Leroy Drew takımın başında olacak. Bunun yani aslında kısa vadede böyle olayların olumlu etkileri de olabiliyor. Takımlar bu anlamda bunu bir kenetlenme unsur olarak kullanıp ekstra motive olabiliyorlar. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Tabii ufak tefek sakatlıklar oralarda da var. İşte Boston dediğimiz gibi sakatlıklar çok Boston'da. Miami'de sakatlıklar. Whiteside işte ve Wade olmak üzere var.
Yani Miami-Milwaukee'nin ben artık 7-8'i paylaşacağını düşünüyorum. Çok oralarda şey olmayacak gibi yani görüyorum. Ya onun dışında da Indiana'ya geri dönersek fikrini lütfen paylaş ama ben diyorum ki San Antonio ile beraber kadronun tavanına karşılık verdikleri performans açısından en iyi iki takımdan biri.
Ya San Antonio'ya katılır mıyım bilemiyorum. Yani San Antonio'nun kadrosunun tavanı zaten Kawhi Leonard'sız kadronun tavanı zaten çok fazla hani var mı yok mu tartışılır.
İşte
Yani
bence yok
o ayrı
ve
konu.
çok demode basketbol oynuyorlar. Ama şu anda biz şu an doğuyu konuşuyoruz ama açık konuşalım. NBA geneline bakarsan yanan kısım Batı konferansı. Orada şu an playoff
Ya
potasındalar.
o senelerdir, neredeyse 20 senedir ben kendimi bildim bileli takip diyeyim, süreler boyunca hep bu şekilde oldu zaten. Her zaman Batı konferans takımları ve Batı konferansındaki playoff yarışı daha can
Daha
alıcı
can
oldu.
alıcı. Şu anda iyicene artık son yılların en böyle kıyasıya şey rekabetlerinden birine geldi konu. Orada da
Ya
San Antonio dediğim gibi yani kadro üstüne göre bakıyorsun yani şöyle bir kağıdı yazsan hiçbir şey yok. Artık hala
evet.
Ginobili Tony Parker oynuyor ya.
Ya çok böyle sanki renksiz isimler, böyle albenisi olmayan
Aynen
bir takım
öyle.
yapısı. Yani o 2014 San Antonio'sundaki o şeyi, ritmi bulamıyoruz bir türlü. O sıcaklığı yakalayamadık takıma karşı da. Hani zaten Lamox olduğu hiç öyle bir karakter değil. Kawhi Leonard öyle bir karakter değil. Takımda bir ateş eksikliği var.
Var ve buna rağmen onlardan da hani lafı gelmişken diyelim 7. sıradalar ve 5, 6, 7 aynı derecede.
Ya orada da her şey, onlar bir anda playoff dışında kalabilirler. Daha da
Kalabilirler
yukarı
evet.
çıkabilirler.
Yani Indiana'yı biraz onlara benzetiyorum ondan dolayı. Yani Indiana'da sezon başında daha maçlar başlamamışken playoff yapabileceğini çok kişi öngörmüyordu. Şu anda 3 mü 6 mı olacaklar onu konuşuluyor. Ya bence çok büyük bir başarı.
Ya evet, sezon başındaki beklentiyle şu günkü sıralamaya baktığın zaman sezonun en sürpriz takımı hangisi dersen Indiana'dır tabii ki bu. Hani belki Philadelphia bile o kadar, zaten yukarıda da değil onun kadar şu anda. O kadar da sürpriz de değil ama, çünkü orada hani Philadelphia'da en azından bir takım potansiyel nüveleri var. Orada o tarz bir atmosfer dahi yoktu
Yoktu.
sezon
Çok
başında.
haklısın
İşte
yani. Evet. Aynen öyle.
hani Oladipo hiç bu seviyede görülen bir oyuncu değildi ki, performansı bu seviyede değildi zaten. Haklı olarak insanlar da onu seviyede görmüyorlardı. Yani şu an baktığımız zaman 2013 draftının işte Antetokounmpo sonrasındaki en iyi oyuncusu Oladipo açıkça diyebiliriz.
Evet. Indiana'nın takvimi biraz daha zor tabii. Philadelphia'ya göre.
Aynen.
Doğu takımlarıyla çok maçı var. Özellikle Mart sonu Nisan başı 4 maç Batı turuna çıkıyorlar. Golden State, Sacramento, Clippers,
Oradan 3 yenilgi alırlarsa
Denver. Sonrasında Golden State'de içeride oynuyorlar. Yani program gerçekten sıkıntılı. Golden State'de içeride oynuyorlar, sonra Toronto deplasmanına gidiyorlar.
Ya işte bu belki Cleveland'ın bir sıra üste çıkmasıyla o sıralamayı tekrardan eski orijinal haline döndürmeye yarayabilir belki. Biz oralara gelemesek bile. Yani Indiana'nın bir sıra düşeceği bence neredeyse şey, garanti gibi.
Ya şöyle
Çok mu büyük konuşuyorum
yo
bilmiyorum
yo
ama.
doğru konuşuyorsun. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani Indiana 3 olmaz. 4 5 6 ama muhtemelen 5 6 bence olacak. Çünkü şeyi çok kötü. Son 2 maç sadece Charlotte'la back to back yapacaklar. Ama yani program çok kötü. Zaten şeyle oynuyorlar bugün. Lakers'la oynuyorlar. Sonra New Orleans deplasmanı var. New Orleans'da şu anda istim üstünde. İyi basketbol oynuyorlar. Sonra zaten Clippers Miami diye devam ediyor. Bilmiyorum yani. Buradan çıkarlarsa da zaten playoff'ta da korkun yani.
Baya bayağı yara alıp çıkarlar.
Evet artık bilmiyorum ya. Yani. Çünkü çok yıpranmış olurlar. Ya da tam tersini düşünüyorum artık. İyice bir kenetlenmeyle hani playoff'ta kaçmak istersin.
Ya da evet, bu saydığımız o deplasman maçlarından atıyorum 8 deplasman maçının 6'sını kazanıp gelirlerse, o zaman da bir özgüven patlamasıyla böyle playoff'ta korkulu rüya olarak karşınıza
Aynen öyle.
çıkabilirler tabii o
Çünkü
sene.
Oladipo dışında çok bireysel performans görmüyoruz. Takım halinde yükseliyorlar. Ondan dolayı takım halinde yükselme, takım halinde düşüşler tabii yaşanacağını diye öngörüyoruz. Bakalım yani onlarda biraz durum tabii sıkıntılı. İki Golden State, iki Clippers zor. Bilmiyorum. Cleveland'a geçiyorum.
Geçelim.
Şimdi Cleveland'da güzel bir konuya değindin. Onların da Tyronn Lue sağlık sebebiyle bir hafta mıydı? Tam hatırlamıyorum ama.
Söylenen şu anda bir hafta, evet, ama o uzayabilirdi tabii, ama yani resmi açıklama bir hafta.
Evet, yani hani haberi duyanlar var mı yok mu bilmiyorum ama göğsünde bir ağrı hissettiğinden dolayı ve çok uzun süredir artık kendi performansını da yani koşu performansını da etkilediğinden dolayı bir kontrole gitmek istemiş. Hatta kontrole de gitmiş, kontrollerde bir şey çıkmayınca yine de tedavi olmak istemiş. LeBron'un hemen bir açıklaması vardı yaklaşık 2-3 saat önce. Hani birbirimize kenetlenme anlamında bir açıklamaydı. Buradan
Valla pek öyle gözükmüyordu. Maç içerisinde bayağı bir atışmalarını gördük yani.
Vallahi Atari yaptı orada Cedi'ye acıdım yani. Nereden nereye?
Evet.
Tabii şimdi LeBron'un son geldiği durumda hani herkes bahsediyor artık NBA'in babası. Şu anda ki karakterler içinde koçuna posta koyabilecek başka var mı? Bilmiyorum. Benim aklıma gelmiyor.
Ya birkaç yani arıza karakterleri saymazsa yıldızlar arasında yok böyle bir şey yapacak.
Arıza karakteri de hani konuşur konuşur susar diye düşünürsün de LeBron konuşunca öyle tabii düşünemiyorsun. Çok ağır bir karakter ama açıkta konuşalım şu anda tek başına götürüyor takımı.
Yani orası
O
kesin.
trade deadline'dan sonraki işte o nasıl diyeyim?
O gençlik aşısı da bitti
Bitti bitti
belki
çoktan
gözü
bitti.
kendisi.
Tek başına götürüyor her maç triple double 30 sayı üstü nereye kadar gidecek bilmiyorum. Dedikçe o götürüyor ama.
İşte bu da San Antonio gibi bir şey oldu. LeBron da kendi çapında. Böyle biz her kaybolacağını düşündüğümüzde geri dönüyor
Aynen
hatta.
öyle. Onlar da son 4 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyetle geçtiler. Lakers ve Portland'a yenildiler. Portland tabii şu an yanıyor.
Evet.
Tutulamıyor.
Damian Lillard hak ettiği yerlere gelecek. Benim evladım o da
Bak
Damian
şöyle düşünüyorum. Ofansta okey. Yani Lillard bu performansı hep sergiliyordu ama abi savunmada çok enteresan oynuyor ya. Ya Lillard dediğimiz adam savunmada gerçekten çok da bir şey vermeyen bir adamdı ve sen ona diyordun ki yani tamam ben 4 kişiyle de savunma yapayım. Eyvallah ama sen beni ucunda götür. O da takım bir yere kadar gidiyordu ama şu anda ya iki taraflı da oynuyor.
Yani şöyle benim için Lillard'ı aslında oyun evet hücumun yönde biliyorsun onların işte McCollum'la birlikte ki uyumları zaten o ikilinin hücum yönü her zaman çok ön plandaydı. Savunmada tabii ki aksıyorlardı. Bu sene ama ligin iyi bir savunma takımlarından biri haline geldi Portland.
Alfarek Aminu falan
Sar
da böyle köşelerden üçlük sokuyor. Zaten Aminu bunları yaptığı zaman sağda tutarsın.
ya zaten işte evet Aminu onları
Çok
oynadığı
toparlıyor.
zaman takıma boyut atlatıyor.
Evet.
Ve dediğim gibi takım bu sene fena olmayan bir savunma takım haline dönüşünce zaten buralara gelmesi kaçınılmaz. Çünkü zaten çok iyi bir hücum takımı olduğunu herkes biliyor. Onun haricinde benim için hani Lillard'ı önemli kılan aslında ben Lillard'daki star ışının ve karakterin John Wall'dan bile fazla olduğunu açıkçası
Evet haklısın. Ben de aynı
düşünüyorum.
fikirdeyim.
Yani hatta işte böyle karakteri olsun atıyorum işte NBA'deki şu an belki en iyi rapçi o olabilir ki ben dinlemesem de o tarz müzikler bütün otoriteler bu konudaki başarısını hani onaylıyor. Ve dediğin gibi hani işte John Wall mesela kendine bir ayakkabı sponsoru bulmakta zorlanırken o Adidas'ta senelerdir çalışıyor. Bu tarz yani dediğin gibi star ışığı anlamında birçok gardın önünde.
John Wall biraz sivri bir karakter. Artı yıllar içinde kendini... Şimdi John Wall'un ne eksikliği var? Hemen ben mesela
Şut
dış şut
az.
derim.
Dış tut yani klasik.
Klasik. Şimdi rookie sezonunda var mıydı dış şut eksiği? Vardı değil mi? Şu anda
Senelerdir var.
atıyorum... Şimdi tam hatırlamıyorum kaç yıldır John Wall'un ligde de. 6. 7.
2010
yılın...
2010 draft 2010 draftında girdi.
2010'da 8 yıl olmuş.
Evet.
8 yıldır hala bu kadar net bir şekilde dış şut eksikliği var ki... Basketbol günden güne dış şuta kayıyor. Yani takımlar artık ikilik yerine üçlük tercih etmeye başladılar. Yani Brook Lopez'in durumu ortada.
Ya.
En büyük artık örneği o yani. Ona
Ya.
rağmen bu kadar net bir eksikliğini net bir şekilde kapatmamış olması kötü, çok kötü.
Ya orada tabii işte hep ben bunu değiniyorum. Karakterin rolünü oyuncular üzerinde çok biz küçümsüyoruz. Yani kimi oyuncular vardır gelişime çok açıktır. Kimileri vardır tamamen kapalıdır. Yani burada oyuncunun karakteri çok önemli. Yani motomot olarak biz şu oyuncuyu alırız da şuradan şuraya getiririz. Lineer olarak bunu böyle diyemezsiniz. Yani bu mümkün değil.
Evet, yani bir 2K
Ziya.
oynarken hani PlayStation oynarken gibi değil gerçekten. Doğru diyorsun
Aynen.
yani.
Yani kimi oyuncu bunu başarabiliyor, kimisi başaramıyor. Bu kadar açık net. Ve bu kadar kolay olsa John Wall gibi motora sahip bir insan bunu yapabilir. Ama o bile yapamıyorsa demek ki başka şeyleri hesaba katmamız gerektiğini düşünmemiz lazım burada. Ki Russell Westbrook gibi bir karakter bile henüz o alandaki üstünü böyle müthiş bir başarıyla sergiledi diyemeyiz.
Evet. Ama
Onun
tabii
da gücü başka yerlerden geliyor. Karakterinden geliyor işte aslında gücü.
çok haklısın. Ve aslında John Wall NBA'de en hızlı oyuncu. Yani fiziksel olarak herkesten böyle 2-3 adım önde başlıyor. Yani böyle avantajları varken o konularda da böyle sivrilterek ilerlemesi aslında çok büyük avantaj olabilirdi. her neyse.
Yani şöyle söyleyeyim. Damian Lillard, John Wall'un yırtıcılığının yarısına sahip olsa şu an zaten
Ligi
alıp götürmüştü.
Tabii yani. Tabii yani. Çok doğru söylüyorsun. Cleveland'a geri dönüyorum. Onlarda da şöyle bir programa baktığımızda sondan 3. maç bizim deplasmanımız. Yani haliyle ilk gözüme o çarpıyor. Son 2 Knicks maçı var. Hemen hemen fena değil fikstürleri. Burada işte onlar takımı da tam ya benim içime sinmiyor. Şöyle söyleyeyim yani ligin artık son dönem içine girdik. Calderon 30 dakika oynuyor ya. Yani bilmiyorum içime sinmiyor. Yasin böyle dertlerim var.
Yok böyle dertlerle yaşayabiliriz ya, problem değil.
Sıkıntı. Ben yaşarım canım, ben sıkıntı değil de yani hani bir Philadelphia taraftarı olarak. Çünkü LeBron gibi bir adam takımımızda olduğunda geriye yani lise oyuncuları koyun yine takım bir yere geliyor. Hani o
çünkü
çok enteresan yani çok all around her yeri kapatıyor ve fiziksel olarak hala çok yukarıda. Onun dışında da gelen parçalar dediğimiz gibi trade deadline'da gelen parçalar ilk baştaki verimlerinde değiller. Yani yine belli bir nebzede ama o kadar da şey o keskin ilerlemiyor oyun.
Ya şöyle yani o gelen parçalardan en alt seviyede görülenlerin en onların en iyisi olarak görülüyorsa belli bir dönemde bir oturup düşünmek lazım.
Larry Nance'in şöyle bir durum var ama Larry Nance'in minimumu belli. Maksimumu da belli. Yani o çıtası çok şey dar yani. Ha, çok bir şey beklemeyeceksin. Yani tutup da sana 20-20 yani 82 maçta belki bir defa yapar. En fazla. Ama işte atıyorum böyle 7-6 işte 10'a 6 hani o tarzda böyle bir performans bekleyebilirsin. Yani sen, o sırıtmaz. Ama diğer 3 oyuncu Rodney Hood, Jordan Clarkson bir de kim vardı?
Başka benim de aklıma gelmiyor şu anda bu saatte.
George Hill.
George Hill evet.
Bir doğru. De George Hill yani hani maçı satabilirler. Üçü de. Çünkü daha izolasyon dayalı oynuyorlar. Daha dış hücumda şey bitireceği nihayetinde. Larry Nance bitireceği nihayetinde. Yani o biraz sizin elinize ya, bakıyor yani.
Ya o edilgen bir rolde.
Evet. Ondan dolayı genel fikstürlerine de bakarsak çok da zor değil. Yani Milwaukee'de oynayacaklar bugün kendi evlerinde. Sonra Toronto var. Phoenix, Brooklyn, Miami. O üçte Phoenix, Brooklyn, Miami'de 3-3 alabilirler. Sonra Charlotte var. 4-4 bile gidebilir. Sonra New Orleans var içeride. İşte yani
onların da o ortalama ağırlıklı.
Ortalama ağırlıklı tabii. Aynen. Hı. Nisan'da bir Toronto maçları var. Sonra Washington var. Sonra biz varız. O ortadaki üçlü biraz şey. Zor bir fikstür ama son iki New York maçıyla bitiriyorlar. İçeride dışarıda.
Orada da bize yıpranmış gelebilirler tabii o takımlardan çıkıp.
Gelebilirler. Genel playoff açısından bak son iki maçta dinlenirler diye düşünüyorum. Yani New York maçlarında LeBron oynar mı bilmiyorum.
Sıralamaya bağlı. Yükselebileceğini, üstte daha çıkabileceği bir ihtimal varsa.
Orada da işte mesela LeBron'un şey açıklamalarını hatırla. Yani playoff'a kaçta gireceğimiz çok önemli değil. Yani girelim. Çünkü artık bu seviyelerde hani içeride dışarıda olmasına çok takılmıyor artık oyuncular. Hani biz genç takımız hani ondan dolayı biz biraz farklıyız ama.
Ya tabii ya da ilk dörtte olduktan sonra onun için birinci olamıyorsa.
Evet.
İlk dörtte herhangi bir sırada olmasının bir farkı yok. Sağ avantajını elde ettiği herhangi bir sıralamanın onun için.
Aynen öyle. Son olarak da Washington. Washington'a tabii konuyu açtı. Biraz bahsettik. Washington'da şu anda John Wall'suz Satoranski gayet yüksek süreler alarak oynuyor ama takvimleri çok kötü. Çok ağır bir takvimleri var. Özellikle Nisan ayı çok ağır geçecek. Houston deplasmanı, Cleveland deplasmanı var. Bir içeride Atlanta var, sonra Boston var yine.
Onların da üst üste oynadığı maç sayısı bizim gibi fazla aslında.
Evet yani buradan biraz yaralı çıkabilirler. Mart'ta da iki San Antonio var içeride dışarıda. Ama diğer dört maçı bir Denver var zorlu. Yani üç kolay üç zor gibi. İki San Antonio zor bir Denver zor. Ama geri kalan Knicks maçı var. Detroit maçı var. Charlotte maçı var. Bunlar gayet alınabilecek maçlar. Yani oradan genel olarak Mart Nisan'ı %50 ile geçebilirler gibi geliyor.
Ya bu Bu bahsettiğimiz takımlar arasında en stabil kalmaya eğilimli olan Washington. Bu konuşmalarımızdan direkt bunu çıkartabiliriz.
Şöyle bir soru soracağım
Yani
sana.
tabii.
Washington'ın şu anda genel franchise olarak konumunu ben biraz sıkıntılı görüyorum. Niye? Bak şimdi. Çok iyi yan parçalarım var. Yani Bradley Beal da artık yan parçada ana parça evrildi. Onu ana parça olarak görüyorum yani. Yan parça olarak alma. John Wall var ama senin en değerli adamı kim şu anda? John Wall değil mi? John Wall'a bir yere
Evet.
gidemiyorsun ama. Ve şu an John Wall'u takas etmeye kalksan onun değerinde bir oyuncu alabilir misin? Zannetmiyorum.
Hayır, alamazsın.
Ve
Konu buradan tanking'e doğru mu gidiyor?
işte yani
Takımı dağıtsınlar mı acaba?
ama
Falan
NBA'de
diye.
de artık stratejiler özellikle bu Sixers'ın işte hani bizim de podcast'imize isim babası olan Process olayında yani tanking'e girme eğilimlerinden dolayı ya takımlar diyor ki ben birinci olamıyorsam sonuncu olayım. En azından geleceğe ümitle bakarım. Oradan belki birkaç hamle yaparım. Şu anda mesela Washington tam arada. Ne çok yukarı çıkabiliyor ne de aşağı inmeye kalksa şimdi elde de çok değerli parçalar var. Hani ona da kıyamıyorsun diyeyim yani.
Evet, işte orada playoff gelirimiz var. Yani ne olur, en azından bir iki tur atlıyoruz işte. Bakış açısında bazı takımlar böyle yaklaşıyor. Benim açıkçası katılmadığım bir bakış açısı bu. Ama Washington senelerdir böyle yapıyor. Washington senelerdir aslında benim açımdan ligin en renksiz. Hani John Wall, Bradley Beal ikilisini görmezden gelirsen, yani onun haricinde tamamen bomboş bir takım gibi geliyor
Ya
bana.
taraftar açısından da yani başkent çok kötü yani. Hani demiyorum ki Philadelphia, Detroit taraftarlık kadar da sert olsun ama taraftar açısından da çok yumuşaklar.
Ya yani aslında onlar da şey, yani o kadar yumuşak değil. Onlar da sert değil ünlü, ama maça gelme anlamında hani madem bu kadar iyi takımınız var, gelip desteklemeniz lazım. O kadar iyi bir taraftar değil, haklısın. Yani boş maç ben açıkçası çok izliyorum orada. Benim hani en iyi gördüğüm taraftarlar, lafı yeri gelmişken de söyleyeyim, Toronto seyircisi. O da Kanadalı olmanın verdiği, biraz daha Amerikan kültürüne nispeten uzak
Ya
olmanın
evet onlar
verdiği bir şeyle.
kendileri böyle hani biz ayrıyız. İşte biz sizden başka bir yerdeyiz. Ondan dolayı böyle kendi içlerinde bir kenetlenme. Bu takıma da çok sirayet etti. Yıllar ya da takımın artışı yani Toronto'ya da onun tabii bir sonraki program olmadı
Aynen.
konuşalım. Çok güzel bir yerdeler şu anda ve ben bu kadar yukarıda olacaklarını düşünmüyordum. Takımın bench'i mükemmel oynuyor. Şöyle yani NBA'yi çok yüzeysel takip eden birini göster oyunculara hiçbirinin ismini bilmez.
İşte Toronto'da birkaç sene önce şu anki Washington'ın halindeydi ve biz seninle yaptığımız, Washington için yaptığımız konuşmayı Toronto için yapıyorduk. İşte Kyle Lowry ile DeRozan var, yani ne olacak?
Evet.
Bunlardan bir şey olmaz diyorduk. Ki ben hala da belli bir seviyeye gelip tıkanacaklarını ne yazık ki düşünüyorum. Yine öyle
Ben de aynı
düşünüyorum.
fikirdeyim, evet.
Bu sezonki performansları bunu aldatmasın diyorum kimseyi. Yine bir yerde
Ya orada
tıkanacaklardır.
çok
Ha,
DeRozan'ın
onlar
eline bakıyorlar ya.
evet, onlar ama belli bir ölçüde kültür değişimini yaşayarak yine o sıkışan kabuktan bir şey çıkartmaya, bir yere evrilmeyi başardılar bir nebze, ama ben yine hala da yollarının doğru yol olduğundan emin değilim. Birinci olsalar bile şu anda bunu söylüyorum. Birinci oldukları gün söylüyorum bunu. O
Evet.
yüzden nasıl edeyim yani.
Haklısın. Orada da yani bir sonraki program belki de derinlemesine incelememiz lazım.
Aynen.
Toronto'da çok enteresan bir durumda. Bir daha bir derleyelim sonuç olarak. Toronto Boston şu anda ilk ikide başta. Toronto kopmuş durumda. 3-6'yı konuştuk zaten. 7-8 Milwaukee, Miami. Onlara bu programı değinmeyeceğiz. Çünkü bize göre biraz 7-8'de koptular. Yani bir buçuk maç görünüyor belki ama özellikle Philadelphia'nın da son kalan maçlarının kolay olmasından dolayı o barem belki yine açılabilir. Zaten 8'den sonrasında Doğu Konferansı'nda kopuldu. Şu Batı'yı da çok hızlıca bir anlık olarak bir durumu işleyelim. Houston orada da koptu. Golden State şu anda hastaneye döndü.
Evet, onlar da sakatlıklarla
Acil
boğuşuyorlar.
servis gibi. Ya hatırla hafta içi Draymond Green falan da oynamadı. Iguodala oynamıyor.
Ama
Durant tek başına işte durmaya çalışıyordu. Onlar da biraz zorluk yaşıyorlar. Portland üçüncülükte ve iki maçta pay koydu araya. Çok formdalar, çok iyi gidiyorlar. Oklahoma, Utah, New Orleans, San Antonio, Minnesota diye böyle devam ediyor. Orada da Portland.
Utah'ın tabii orada bir yükselişi oldu son dönemde.
Evet, Utah'ın bir yükselişi oldu. Orada Utah, New Orleans, San Antonio. Direkt şeylere eşit. 40-30'lar.
Denver'da galiba yine playoff yapamayacak gözüküyor.
Yapamayacak gibi, Clippers de yapamayacak gibi duruyor. Çünkü geçen hafta için kötü geçtiler. Clippers 3 maç ardı ardına kaybetti. Orada bir sıkıntıları var. Batı'da daha da ortalık karışık. Vaziyet böyle. Bakalım bu haftayı nasıl geçeceğiz? Şöyle hızlıca, çok şey yapmadan, bu haftayı da bir, dediğim gibi, Philadelphia fikstürünü bir geçelim. Charlotte Memphis içeride oynuyoruz. Ne diyorsun? 2'de 2 olur mu? Olur gibi.
Olması lazım ama yani belli de
Ya
olmaz.
evet.
Olması lazım. Ya biz eğer Brett Brown'un dediği gibi playoff kafasına gireceksek şu dakikadan sonra bu maçlar kaybedeceğimiz maçlar değil. Kaybetmememiz gereken maçlar. Direkt artı hanemize yazmamız gereken maçlar otomatik olarak.
Aynen. Sonra Memphis maçından hemen ertesi günü Florida deplasmanı Orlando'ya gidiyoruz. 3'te 3 olabilir. Sonra içeride Minnesota. Yani orada biraz bilemiyorum.
Evet, orada bence hatta o maçta Embiid'i de oynatmasak bile olurmuş yani.
Minnesota
Yani aynen hiç yani biz o maçı bırakabiliriz ya öyle söyleyeyim. 3 maçı aldıktan sonra. Yani,
maçında. Evet, yani
çünkü
önümüzdeki
orada
4
şimdi
maçta 4'te 3 bence kafi ya.
bir daha orada Minnesota uzunlarıyla
Çok dayak
Embiid'imizi
yer
baş
ona.
etme ya, gerek yok yani fazla yormayalım şu anda.
Ya biz bu kadar iyi niyetli düşünüyoruz. Keşke Tom Thibodeau da kendi takım için öyle düşünse.
40 o kendi çocuklarını o mahvediyor.
dakika üstü yani. Onlarla oynayacağız. Bu 4 maçta 4'te 3, dediğim gibi, kafi olarak görüyorum ben. Var mı Yasin, ekleyeceğim bir şey?
Ya açıkçası konuşacağımız bir şey benim için hani yine işin taraftarlık boyutunda biliyorsun Philadelphia taraftarı lottery partileriyle ünlendi son senelerde. Yine en son Rice to Ricky Sanchez podcast'te sunucular işte Mike Levin ve Spike Eskin lottery partisini yine açıkladılar bu seneki konsepti. Hatta konuk olarak da Robert Covington gelecek bu sene. Hatta şeyin geyiğini yaptılar. 15 Mayıs'ta olacak. Acaba işte konferans finaline falan gelirsek orada yarı finaline falan gelirsek Covington gelebilir mi acaba? Ama gelmezse de başka birini buluruz falan gibi
İşte dertlerimiz bu
espriler de
şekilde
yaptılar.
yani.
Aynen. Konuştular. Bu açıkçası hani dediğin gibi işin bu taraftarlık boyutu, bu podcast ve etrafında şekillenen insanlar dediğin gibi en az takım kadar önemli bir hale geldiler. Bir kült oluşmasının aslında altını oluşturan bu insanlar.
Evet.
Dolayısıyla ben onların da bu etkinliklerini yakından takip ediyorum. Hani bu hafta söyleyeceğim o var. Daha önce mesela podcastlerine Nick Stauskas'ı almışlardı, TJ McConnell'ı almışlardı. İşte takımın muhabirini aldılar. Yani önemli Brett Brown'u aldılar. Önemli insanları konuk ettiler. Orada dediğim gibi ayrıca başka bir olay da dönüyor. Mesela insanlara Sixers'la ilgili Twitter'da hani takip edeceklerini önereceğim en önemli insan da Derek Bodner diye bir yazar var. Dediğim gibi işin taraftarlık boyutunda değil de yazarlık boyutunda da hani çok iyidir.
Evet.
İstatistik boyutunda da çok iyidir. Takip etmek isteyen arkadaşlara Derek Bodner'ı öneririm direkt olarak. Hani benim en güvendiğim kaynaklardan bir tanesi o anlamda da. Bu da bir not düşmüş olalım.
Peki, haftaya seni daha sağlıklı, daha bol
Ben
C
de
vitamini
şimdiden tüketiyorum ama yani henüz
tüketmiş
sesimi tam full formuna ulaştıramadım. Ayrıca teşekkür etmemiz gereken de bir arkadaşımız var herhalde logomuzla ilgili.
Evet.
Serkan Sargın arkadaşımız logomuzun tasarlayan arkadaş.
Teşekkürler Serkan.
Aynen teşekkür ediyoruz kendisine. Bundan sonra da belki beraber yine çalışabiliriz onunla bu anlamda. Siz de ondan destek almak isterseniz Twitter'da ulaşabilirsiniz. Ona da tekrardan milyonların önünde teşekkür etmiş olalım. Yani,
Peki. O zaman
şimdilik diyeceklerim bu kadar. Aynen.
tamamdır. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir ile beraber Process Podcast'in ikinci bölümünü sizlerleydik. Genel olarak Philadelphia ve NBA'yi değerlendirdik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.